Ayrım 41. Anlatmak için yaşamak. Gabriel Garcia Marquez. Sayfa 353. Kentin tarihi gerçekliğinin tersine giden otomobillerin kullanılması pek de mümkün değildi aslında. Geceleri raşitik atların nansız toynak seslerinin yankılandığı dar ve eğri büğrü sokaklara sığmıyorlardı. Hava çok sıcaksa parkların serinliği içeri girsin diye balkon kapıları açıldığı zaman hayali yankılarla en mahrem konuşmalardan parçalar gelirdi kulağa. Uyuklayan dedeler taş döşeli sokaklarda kaçak adımların sesini duyar, gözlerini açmadan kimin yürüdüğünü çıkarana kadar kulak kesilir, sonra da hoşnutsuz bir sesle "İşte José Antonio, Cabele'yi görmeye gidiyor" derlerdi. Gerçekte uyku tutmayanları çileden çıkartan tek şey, domino masasındaki taşların çıkardığı kuru seslerin tüm duvarların içinde yankılanmasıydı. Benim için tarihi bir geceydi. Kitapların, yaşamın çoktan bozguna uğrattığı akademik kurgularını kendi gerçeklikleri içinde kavrayacaktım neredeyse. Markilerin, girişlerinde dilencilerin kıvrılıp uyuduğu, duvarları dökülen ve boyaları soyulan saraylarını önümde görünce gözlerime yaşlar dolacak kadar duygulandım. Korsan Francis Drake'in top yapmak için çanlarını yürüttüğü çansız katedrali gördüm. Saldırıdan kurtulan az sayıda çan da başpiskoposun büyücüleri tarafından kötücül çınıltılarının şeytanı çağırdığı iddiasıyla ateşe mahkum edilmişlerdi. Solmuş ağaçlarla renkli kahramanların ölümlü mermerden oyulmuşa değil de yaşayan ölülere benzeyen heykellerini gördüm. Cartagena'da zamanın aşındırmasına karşı korunmuş değildi hiçbir şey. Bunun tam tersiydi durum. Yüzyıllar yaşlanırken her şey asıl çağında kalsın diye zaman korunmuştu. İşte ilk geldiğim gece attığım her adımda kent bana böyle gösterdi kendi yaşamını. Tarihçilerin papier-mâché fosili değildi, etten ve kemiktendi. Savaşlarının zaferleriyle değil de yıkıntılarının ağırbaşlılığıyla ayakta duruyordu. El Reloj Kulesi'nde saat 10'u vururken bu yeni ruh haliyle döndüm pansiyona. Uyuklayan kapıcı arkadaşlarımdan hiçbirinin gelmediğini ama valizimin otelin deposunda güvende olduğunu bildirdi. Ancak o zaman Barranquilla'daki kötü kahvaltıdan sonra ağzıma bir lokma yiyecek ya da su koymadığımı fark ettim. Açlıktan bacaklarım tutmuyordu. Ama pansiyon sahibesinin valizimi kabul ederek oturma odasında bir koltuğun üzerinde bile olsa bir gececik orada uyumama izin vermesiyle yetinmeye razıydım. Kapıcı bu masumiyetime güldü. "İbnelik etme," dedi saf karayip şivesiyle. "O madam 7'de gidip yığınla parasıyla yatar, ertesi gün 10'da kalkar." Bana o kadar akla yatkın bir sav gibi göründü ki bu, hiç kimseyi rahatsız etmeden beklemek için sokağın öbür tarafındaki Bolivar Parkı'nda bir banka oturdum. Parktaki fenerler yalnızca pazarları ve önemli bayramlarda yakıldığı için sokak lambalarından gelen ışıkta solmuş ağaçlar hayal meyal seçiliyorlardı. Mermer banklarda utanmaz şairlerin pek çok kez silip yeniden yazdıkları destanların izleri vardı. İnkuisyon Sarayı'nın işlenmemiş, taştan oyulmuş valilik cephesinin ve bazilika benzeri girişinin ardında bu dünyadan olması olanaksız, hasta bir kuşun tesellisi imkansız sızlanması duyuluyordu. Aynı anda hem sigara içmek için büyük bir özlem duydum hem de okumak. Tüm gençliğimde inatçılıkları ve süreklilikleri nedeniyle birbirine karıştırdığım iki kötü alışkanlık. Uçakta duyduğum fiziksel korkunun okumama izin vermediği Aldous Huxley'in romanı Ses Sese Karşı oteldeki valizimde kilit altındaydı. Rahatlama ve korku karışımı tuhaf bir duyguyla son sigaramı yaktım ve sabahı olmayan bir geceye saklamak için yarısını da söndürdüm. Ağaçların koyu gölgelerinin içinde bir şey gizliymiş gibi bir duyguya kapıldığımda üzerinde oturduğum bankta uyumaya razı olmuştum bile. Simone de Beauvoir'ın at üzerindeki heykeliymiş. Başka biri değilmiş yani. Dedem onu bir idol olarak benimsememi emrettiğinden beri kahramanım olan General Simon Jose Antonio de la Santissima Trinidad Bolivaria Palacios, güvercinlerin pislediği Roma İmparatoru kafasıyla parlak tören üniforması içinde orada dikiliyormuş. Çaresiz tutarsızlıklarına karşın ya da onlar nedeniyle benim unutulmaz kahramanım olmaya devam etti. Öz dedemin, Bolivar'ın kurduğu ve desteklediği aynı muhafazakar partiye karşı liberallerin verdiği savaşta yaşamını pek çok kez riske atması ve albay rütbesini kazanması türünden tutarsızlıklarıyla kıyaslanamazlardı nihayetinde. Ben bu bulutların içinde dolaşırken arkamda duyduğum itaat isteyen ses ayaklarımın yere basmasını sağladı. Eller yukarı! Arkadaşlarımın sonunda geldiklerini düşünüp rahatlayarak ellerimi kaldırdım. Yeni tüfeklerini bana doğrultmuş, rustik ve nedense hırpani görünüşlü iki polis memuruyla karşılaştım. 2 saat önce başlamış olan sokağa çıkma yasağına neden karşı geldiğimi öğrenmek istiyorlardı. Onlardan öğrendiğim üzere geçtiğimiz pazardan beri uygulanan sokağa çıkma yasağından haberim bile yoktu. Çalan boruları da çanları da duymadığım gibi neden sokaklarda tek bir Allah'ın kulunun olmadığını anlamamı sağlayacak başka bir işarette görmemiştim. Kimlik belgelerimi gösterip neden orada bulunduğumu açıklarken polisler anlayışlıdan çok tembel bir tavır takındılar. Belgelerimi bakmadan geri verdiler. Ne kadar param olduğunu sorduklarında 4 pezoyu bile bulmadığını yanıtını verdim. Daha azimli görüneni benden sigara isteyince uyumadan önce içmeyi düşünerek söndürdüğüm izmariti gösterdim. Elimden alıp tırnakları yanana kadar içti. Bir süre sonra beni kolumdan tutarak yasayı yerine getirmekten çok sigaraya aşerdikleri için tanesi 1 centavoya sigara satan açık bir yer bulabilmek amacıyla yola koyuldular. Dolunayın altındaki gece berrak ve serindi. Sessizlik hava gibi solunabilen görünmez bir maddeydi sanki. İşte o zaman babamın anlattığı bizim de inanmadığımız öyküsünü kavradım. Aşk valslerinin tüm Karayipler'de duyulması için sabaha karşı mezarlığın sessizliğinde keman çalarmış. Polisler boşu boşuna taneyle satılan sigara aramaktan yorulunca surun dışına çıkıp halk pazarının arkasında kendine ait bir yaşamı olan mendireye gittik. Buraya Curazao, Aruza ve küçük Antillerden gelen guletler demirlerdi. İşlerinin doğası gereği sokağa çıkma yasağı sırasında gece boyunca dışarıda dolaşma izinleri bulunan kentin en neşeli ve yararlı insanlarının bulunabileceği yerdi. Tan ağarana kadar uygun fiyata ve iyi dostlar eşliğinde yemek yiyebileceğiniz bir açık hava tezgahı vardı. Sadece gece çalışanların değil, yemek yemek isteyen herkesin açık, başka bir yer kalmadığında gittiği yerdi. Buranın resmi bir adı olmadığı gibi kendisine en az uyan isimle anılırdı. Mahzen. Polisler evlerindeymiş gibi rahatça ilerlediler. Belli ki masada oturan müşterilerin hepsi uzun süredir birbirlerini tanıyorlardı ve bir arada olmaktan memnundular. Bir soyadı duymak mümkün değildi çünkü birbirlerine okuldaki takma adlarıyla hitap ederek kimseye bakmadan ve kimseyi dinlemeden hep bir ağızdan bağıra çağıra konuşuyorlardı. Adonis tipli, kar beyazı saçlı, başka devirlerden kalma bir smokinin içinde 60'larında görünen bir adamla yanındaki pullarla süslü giyilmekten eprimiş bir tuvaletin içinde her tarafına gerçek mücevherlerini takıp takıştırmış olgun ve hala çok güzel kadın dışında herkes iş giysisi içindeydi. Kadının oradaki varlığı yaşamdaki statüsünün canlı bir verisi gibiydi. Çünkü o zamanlar pek az kadının kocası böyle kötü ünü olan yerlerde görünmelerine izin verirdi. Ötekilerle samimiyetleri, yerel şiveleri ve rahat tavırları olmasa onları gören turist sanabilirdi. Sonradan hiç de göründüğü gibi olmadığını öğrendim. Kartagenalı yolunu şaşırmış, yaşlı bir evli çiftmişler. Her bahaneyle yemek yemek için evden çıkar, baloya gider gibi giyinirlermiş. O gece sokağa çıkma yasağı nedeniyle lokantaları kapalı, şef garsonları da uyur görünce limana gitmişler. Bizi yemeğe davet eden de onlar oldu. Masadakiler yer açınca biraz mahcup ve sıkışık oturduk. Polis memurlarına, hizmetlilerine davrandıkları içtenlikle davranıyorlardı. Memurlardan biri ciddi ve kendine güvenliydi. Masada iyi yetişmiş birinin davranışlarını gösterdi. Ötekisinin yeme ve sigara içme dışında aklı başka yerde gibi görünüyordu. Ben kibarlıktan çok utangaçlıktan onlardan daha az yemek ısmarladım. Masadan yarı aç kalkacağımı fark ettiğimde ötekiler önlerindekini silip süpürmüşlerdi bile. Mahzenin sahibi ve tek garsonunun adı Juan de las Nieves'ti. Neredeyse ergenlik çağında bir siyahtı. İnsanı huzursuz eden bir güzelliği vardı. Müslümanların giydiği türden tertemiz bir entariye bürünmüştü. Kulağının arkasına her zaman canlı bir karanfil sıkıştırırdı. Fazla akıllıydı ve hakkındaki en çarpıcı şey aklını mutlu olmak ve başkalarını mutlu etmek için kullanmasıydı. Neredeyse bir kadından pek farkı kalmadığı görülüyordu. Kimse onun bu durumuyla şaka yapmaya kalkışmazdı. Çünkü alaycılığı ve hazır cevaplılığıyla her hoşluğa teşekkür eder, her sataşmaya misillemeyle karşılık verirdi. Her müşterisinin yemeğini tam sevdiği gibi pişirmekten bir eliyle yeşil muz dilimlerini kızartıp ötekiyle hesabı tutmaya kadar her işini kendisi yapardı. 6 yaşlarında ona anne diye hitap eden bir oğlanın ettiği azıcık yardım dışında yardım almazdı. Veda ederken bu keşfim beni duygulandırmıştı. Huysuz gece kuşlarının takıldığı o yerin yaşamımın unutulmaz mekanları arasında yer alacağını o sırada hayal edemezdim. Yemekten sonra polislere gecikmiş devriyelerinde eşlik ettim. Ay gökte altın bir tabak gibiydi. Hafif bir esinti çıkmış, çok uzaklardaki büyük bir cümbüşün müziğinden ve şamatasından sesler getiriyordu kulağımıza. Polisler, yoksul mahallelerde kimsenin sokağa çıkma yasağı var diye yatağa gitmediğini biliyorlardı elbette. Her gece farklı evlerde kayıtlı üyelere dans partileri düzenleniyor, kimse şafak sökene kadar evin içinden dışarıya adım atmıyordu. Saatler 2'yi gösterdiğinde arkadaşlarımın gelmiş olduğundan bir an bile kuşku duymayarak pansiyonun kapısını çaldık. Ama onu nedensiz yere uyandırmamıza sinirlenen gece bekçisi bizi cehenneme yolladı. Uyuyacak bir yerimin olmadığının farkına varan polisler beni karakola götürmeye karar verdiler. Bu bana o kadar tatsız bir şakaymış gibi göründü ki keyfim kaçarak saygısızlık ettim. Benim bu çocuksu tepkime şaşıran memurlardan biri tüfeğinin dipçiğini karnıma vurarak haddimi bildirdi. "Bana bak göt herif," dedi gülmekten iki büklüm. "Sokağa çıkma yasağını ihlal etmekten tutuklu bulunduğunu unutma." Böylelikle 6 kişilik bir hücrede başkalarının terleriyle mayalanmış hasır bir yaygının üzerinde uyudum. Cartagena'daki ilk mutlu gecem. Kentin ruhuna erişmek ilk günümü atlatmaktan çok daha kolaydı. 2 haftadan kısa bir sürede annemlerle ilişkilerimi çözümledim. Savaş olmayan bir kentte yaşama kararımı hiç çekinmeden kabul ettiler. Beni hapiste bir gece geçirmeye mahkum eden pansiyon sahibesi, sömürge döneminden kalma güzelim evinin çatısına kısa süre önce inşa ettiği kaçak bir barakada 20 öğrenciyle birlikte kalacağım bir yer ayarladı. Şikayet etmek için pek bir nedenim yoktu. Liceo Nacional'in yatakhanesinin Karayip kopyası gibiydi ve her şey dahil Bogota'daki pansiyondan daha ucuza geliyordu. Hukuk fakültesine kaydolmam, fakülte sekreteri Ignacio Velez Martinez ile adı anılarımın arasında yer almayan bir ekonomi politik profesörünün yaptığı giriş sınavıyla bir saat içinde halloldu. Adet olduğu üzere sınav tüm ikinci sınıf öğrencilerinin önünde gerçekleşti. Ülkenin iç kısımlarında sözel karmaşasıyla ünlü bu kentte bu iki öğretmenin dillerinin kesinliği ve değerlendirmelerinin berraklığı daha başından beri ilgimi çekti. Piyangoda çıkan ilk konu benim hakkında hiçten de az şey bildiğim Amerikan İç Savaşı'ydı. Bize yeni yeni ulaşmaya başlayan Kuzey Amerikalı yazarları henüz okumamış olmam utanç vericiydi. Ama Doktor Velez Martinez, şansıma lise yıllarından beri iyi bildiğim Tom amcanın kulübesine bir gönderme yaparak açtı konuyu. Havada kaptım. İki öğretmen bir nostalji saldırısıyla karşı karşıya kalmış olmalılar. Sınav için ayrılmış 60 dakikanın tamamını Güney Amerika'daki kölelik rejiminin kepazeliği hakkında duygusal bir değerlendirmeye harcadık. Benim bir Rus ruleti olacağını tahmin ettiğim şey bana iyi bir not ve biraz da sıcak alkış kazandıran duygusal bir konuşmaya dönüştü. İkinci yılımı bitirmek için hukuk fakültesine işte böyle kaydoldum. Bogota'daki ilk yılımdan kalan bir iki dersin bütünleme sınavlarını vermem koşuluysa hiçbir zaman yerine getirilmedi. Birkaç okul arkadaşım benim konuları ehlileştirme ve uygarlaştırma tarzım karşısında heyecana kapıldılar. Bildiğinden şaşmaz, eğilip bükülmez, katı bir akademik tutum içinde kızağa çekilmiş bu üniversitede yaratıcı özgürlük yanlısı, militanca tavırlar benimseyenler vardı aralarında. Bu liseden beri yalnız benim gördüğüm bir düştü. Ama nedeni Allah vergisi bir uyumsuzluk değil, sınavlarda çalışmadan geçebilmek konusunda tek umudum olmasıydı. Sınıflarda bağımsız düşünce iddiasında olan bu öğrenciler, final zamanı kaderlerine boyun eğer ve atalarından kalma kolonyal ciltleri ezberlemiş olarak sınav dar ağacına çıkarlardı. Neyse ki gerçek yaşamda giderek arsızlaşan sıkı yönetimin baskısına rağmen kayıtlı üyeler için cumaları düzenlenen dans partilerini sürdürme sanatının ustalarıydı hepsi de. Danslar emniyet güçlerinin el altından verdiği izinlerle sokağa çıkma yasağı sırasında düzenlenirdi. Yasaklandıkları zaman küllerinden öncekinden de canlı olarak doğdular. Özellikle de o karanlık yıllarda en çok cümbüş yapılan Torises, Getsemani, La Popa gibi zevk düşkünü mahallelerdi. En çok hoşumuza giden partiyi seçmek için camdan içeri göz atmamız yeter de artardı. 50 centavoya yaygaracı hoparlörlerle güçlendirilmiş en sıcak Karayip müzikleriyle sabaha kadar dans edebilirdik. Hafta arasında okul çıkışlarında gördüğümüz kızlar eş olarak davet edilirdi. Koruyucu teyzelerinin ya da özgür ruhlu annelerinin gözetiminde, pazar ayini üniformalarının içinde masum hayat kadınları gibi dans ederlerdi. Bu büyük av gecelerinden birinde sömürge devrinde köle mahallesi olan Getsemani'de dolaşırken omzumda bir şaplak hissettim ve arkamda bir ses patladı. Haydut! Afrikalı büyük büyük büyük dedelerinin de yaşadığı Mala Crianza mahallesinin gedikli sakini Manuel Zapata Olivella'ydı. Birbirimizi en son 9 Nisan arbedesinde Bogota'da görmüştük. Cartagena'da tekrar canlı karşılaştığımıza şaşırdık. Manuel gönüllü bir doktor olmasının yanı sıra romancı, politik eylemci ve Karayip müziği meraklısıydı. Ama öncelikli işi herkesin derdine derman olmaya çalışmaktı. O uğursuz cuma gününe ilişkin deneyimlerimizden ve gelecekle ilgili planlarımızdan söz ettikten sonra bana şansımı gazetecilikte denememi önerdi. Bir ay kadar önce liberal lider Domingo López Escaurriza'nın gündelik El Universal gazetesini Clemente Manuel Zabala'nın yayın yönetmenliğinde kurmuştu. Ondan gazeteci olarak değil de her türlü müzikten anlayan bir akademisyen ve faaliyetten çekilmiş bir komünist olarak söz edildiğini duymuştum. Zapata Olivella gidip onu görmemizde ısrar etti. Zabala'nın ülkede özellikle de en geri kalmış kentlerden biri olan Cartagena'da hüküm süren tek düze ve itaatkar gazetecilik anlayışının karşısına yaratıcı gazetecilik örneğiyle çıkmasına yardımcı olacak yeni insanlara ihtiyaç olduğunu duymuştu. 41. ayrımın sonu, sayfa 361.